Ayrım 12.
Evet, dünyada bu gözyaşlarından daha manasız şey olamaz. Bunu anlıyorum. Fakat buna rağmen hala şimdi bu satırları yazarken kirpiklerimden yaşlar süzülüyor, önümdeki defter kağıdını fiske fiske kabartıyordu. Bu acaba dışarıda sessiz sedasız yağan yağmurun tesiri mi? Şimdi İstanbul nasıl? Orada da böyle yağmur var mı? Yoksa koz yatağındaki bahçe şimdi ay ışıkları içinde pırıl pırıl yanıyor mu? Kamuran, ben sadece senden değil, senin olduğun yerlerden de nefret ediyorum. Bu sabah uyandığım vakit günlerden beri devam eden yağmuru dinmiş buldum. Bulutlar dağılmıştı. Sadece pencerenin karşısındaki yüksek dağ tepelerinde yer yer ince dumanlar tütüyordu. Gece yatarken pencereyi kapatmayı unutmuştum. Hafif bir sabah rüzgarı karyolanın örtülerine, dağınık saçlarıma vuran güneş ışıklarını sarı pullar gibi titretiyor, parça parça dağıtıyordu. 5 günden beri bu küçük otel odasında sinirlerim iyice bozulmuştu. Gece 1 Aralık uyanmış, yanaklarımı üzerine kırağı yağmış yapraklar gibi ıslak bulmuştum. Yastığım da öyleydi. Demek ki uykumda ağlamıştım. Halbuki şimdi bir parça güneş neşemi, hatta ümidimi yeniden canlandırıyor, vücuduma mektep yatakhanesinde uyandığım bahar sabahlarının hafifliğini veriyordu. Bugünün bana güzel bir haber getirmesine imkan yoktu. Artık bir şeyden korkmuyordum. Sevinçle yatağımdan fırladım, eski biçim küçük lavabomun önünde yıkanmaya başladım. Temiz bir su birikintisine başlarını daldırıp çıkaran kuşlar gibi silkintilerle suları etrafa, karşımdaki aynanın camına sıçratıyordum. Kapı hafifçe vuruldu. Hacı Kalfa'nın sesi. Sabah şerifleri hayrolsun hoca hanım. Sen yine erkencisin bugün dedi. Bonjour Hacı Kalfa dedim. Öyle oldu. Sen nereden anladın benim uyandığımı? Hacı Kalfa'nın sesi güldü. Ne bileyim, kuş gibi ıslık çalıp duruyorsun. Hakikaten kuşa benzeyen bir tarafım olduğuna kendim de inanmaya başlıyordum. Kahvaltını getireyim mi? Bugün kahvaltı etmesem olmaz mı? Ses bu defa hiddetlendi. Yok, olmaz. Ben öyle şey istemem. Gezme yok, eğlenme yok. Mahpus gibi tıkıldın kaldın. Bir de yiyecek yemezsen karşıki komşusuna dönersin sonra. Hacı Kalfa bu son sözü karşı odadaki komşuyu işittirmek için ağzını anahtar diline koymuş, sesini alçaltmıştı. Bu Hacı Kalfa ile ne iyi dost olmuştuk. İlk sabah uyanır uyanmaz giyinmiş, çantamı koltuğumu alarak sıçraya sıçraya otelin merdivenlerinden inmeye başlamıştım. Hacı Kalfa yine o beyaz peştemalıyla küçük bir havuzun yanında nargile temizliyordu. Beni görünce 40 yıllık bir ahbap gibi. Hayrola Feride Hanım, sen niye böyle erken uyandın ya, ben seni yol yorgunluğu ile öğleye kadar uyur sandım demişti. Ben gülerek, öyle şey olur mu? Vazife sahibi bir hoca öğleye kadar nasıl yatar demiştim. Hacı Kalfa nargilesini bırakarak ellerini beline dayamış. Şuna bak hele, daha kendi çocuk. Anladın mı efendim? Ayağının tozuyla mektebe gider çocuk okutmaya diye gülmeye başlamıştı. Ben Marif Nezaretinden tayin kağıdımı aldığım dakikadan beri artık hafiflik etmemeye yeminliydim. Fakat Hacı Kalfa'nın bir bebekle konuşur gibi hali karşısında ben de birdenbire çocuklaşmış, çantamı top gibi havaya atıp tutmuştum. Bu hareket Hacı Kalfa'yı büsbütün keyiflendirmişti. Ellerini birbirine vurarak, yalan mı dedi, daha sen kendin çocuksun diyor ve kahkahalarla gülüyordu. Bir otel odacısıyla bu dereceye kadar yüz göz olmak ne dereceye kadar doğru bilmiyorum. Fakat ben de onunla beraber gülmüş, öteden beriden konuşmaya başlamıştım. Hacı Kalfa kahvaltı etmeden mektebe gitmeme katiyen razı değildi. Akşama kadar öyle aç açına el alemin yumurcaklarıyla uğraşılmaz, anladınız mı efendim? Sana peynir süt getirivereyim. Hem efendim bu daha ilk gün, acelesi müsteccel değil diye beni zorla havuzun başına tutmuştu. Bu saatte otelin avlusunda kimseler yoktu. Hacı Kalfa karşıki dükkanlardan birine, molla bizim hoca hanıma İstanbul simidiyle beraber süt getiriver diye seslenmiş Sonra bana dönerek, "Mollanın sütü de süttür hani, sizin İstanbul sütleri bunun yanında nargile suyu gibi kalır," demişti. Hacı Kalfa'nın rivayetine göre Molla, yaz kış ineklerini armutla besler, onun için sütleri armut kokardı. Ancak ki Molla'nın kendi de az buçuk armut kokar diye alay ediyordu. Ben havuzun başında kahvaltı ederken Hacı Kalfa bir yandan nargilelerini çalkılıyor, bir yandan bitip tükenmez şehir dedikodularıyla beni eğlendiriyordu. Aman yarabbi, bu adam neler biliyordu. Hele mektep hocaları hakkında her birinin kaç kat elbiseleri olduğuna varıncaya kadar içli dışlı tanıyordu. "Az eğlen, seni ben götüreyim. Mektep yakındır, ancak yollar karmakarışıktır. Sonra kaybolursun," demiş, sakat ayağıyla önüme düşerek beni hakikaten kendi kendime kaybolacağım merkez rüştiyesinin yeşil boyalı tahta kapısına kadar götürmüştü. Görünüşü ne kadar sefil olursa olsun, o gün mutlaka sevmek azmiyle girdiğim bu mektepte nasıl bir felaketle karşılaştığımı tafsilatıyla anlatmalıyım. Kapıcı kulübesinde kimse yoktu. Bahçeden geçerken hareli bir dokuma çarşafa sımsıkı bürünmüş, yüzü iki katlı peçeyle kapalı bir kadına tesadüf ettim. Kolunda eski bir meşin çanta ile sokağa çıkmaya hazırlanıyordu. Beni görünce durdu. Dikkatli dikkatli bakmaya başladı. "Bir şey mi istiyorsun hanım?" "Müdüre hanımı göreceğim." "Bir işiniz mi var müdüre benim?" "Öyle mi efendim?" dedim. "Ben yeni coğrafya ve resim hocanız Feride'yim. Dün İstanbul'dan geldim." Dokuma çarşaflı müdüre yüzünü açmıştı. Beni tepeden tırnağa süzdü. Sonra tereddütle, "Bir yanlışlık olmasın kızım," dedi. "Bizim coğrafya ve resim hocalığı açıktı. Fakat bir hafta evvel Gelibolu Mektebi'nden bir hoca gönderdiler." Fena halde şaşırmıştım. "İmkanı yok efendim," dedim. "Beni Marif Nezaretinden gönderdiler. Emrim çantamda." Müdüre dar ve basık alnının ortasına doğru yürümüş kaşlarını kaldırdı. Hayretle yüzüme bakarak, "Fesübhanallah, fesübhanallah," dedi. "Emrinizi göreyim bakayım." Kadıncağız kağıdı birkaç kere okudu, tarihine baktı, sonra başını sallayarak, "Böyle yanlışlıklar ara sıra oluyor," dedi. "Farkında olmadan ikinizi de aynı yere tayin etmişler. Vah Huriye Hanım, vah." "Huriye Hanım kim efendim?" "Gelibolu'dan gelen öteki hoca. Kendi halinde iyi bir kadıncağız. Oranın havasıyla imticaz edememiş, burasını istemiş. Meğer bir çarenin başına gelecek varmış." "Yalnız o değil, ben de müşkül mevkide kalıyorum efendim," dedim. "Evet, orası da öyle. Netice alınıncaya kadar kadıncağızı meraklandırmayalım bari. Ben bir iş için Marif Müdürlüğü'ne gidiyorum. Haydi siz de gelin. Bakalım, belki bir çare buluruz." Marif Müdürü uyuklar gibi gözlerini yumarak karşısındakilerini dinleyen, sayıklar gibi kesik kesik lakırdı söyleyen battal, ağır bir adamdı. Bizi can sıkıntısıyla dinledikten sonra ağır ağır, "Ben ne yapayım? Öyle yapmışlar, öyle olmuş. İstanbul'a yazmalı. Bakalım ne cevap gelir," diyordu. Kısa yeleğinin altından çıkan kırmızı kuşağına bakarak, evvela yük arabacısı sandığım iri yarı bir katip, "Bu hanımın emrindeki tarih daha yeni. Binaenaleyh asıl makbul ve muteber olan budur," dedi. Müdür istaire varır gibi düşündü. Sonra, "Hayret, gerçi öyle ama ötekine işten el çektirmek için emir yok. Nezaret-i Celile'den istizah edelim. 8-10 güne kadar cevap alırız. Siz de artık o zamana kadar idareyi maslahat buyurursunuz müdür hanım," diye hükmetti. Yine dokuma çarşaflı müdürenin peşinde aynı dolan başlı sokaklardan tırıs tırıs mektebe döndüm. Keşke doğru otele gitmeliymişim. Hayriye Hanım 45 yaşlarında, kara yüzlü, hırçın tavırlı, ufak tefek bir kadındı. Vakayı haber alır almaz yüzü bir kat daha karardı, gözleri büyüdü, incecik boynunun kenarlarında iki damar şişti. Sonra bayramda çocukların çaldığı kursak düdüğü gibi bir feryatla, "Eyvahlar olsun a dostlar, bu da mı başıma geldi?" diye düşüp bayıldı. Muallimler odası birbirine giriyor, gözlüklü bir ihtiyar hoca kapıya üşüyen talebeleri kovmak için adeta kucak kucağa onlarla güreşiyordu. Arkadaşlar Hayriye Hoca Hanım'ı sırt üstü yere yatırmışlardı. Yüzüne sular sirkeler sürüyorlar. Boynundan büzmeli fanila gömleğini gevşeterek pire ısırıklarıyla benekli göğsünü ovuşturuyorlardı. Ben ne yapacağımı şaşırmış bir halde odanın bir köşesinde kolumda çantamla dimdik duruyordum. Biraz evvel kapıdaki çocukları kovan hoca hanım gözlüğünün üstünden aksi aksi yüzüme baktı. "Kızım, insaniyetine şaştım doğrusu," dedi. "Bir de üstelik gülüyorsun." Hakkı vardı. Maalesef kendimi tutamayarak gülümsemiştim. Kadıncağız ona değil, kendi perişanlığıma güldüğümü nereden anlayacaktı? Fakat gülen yalnız ben değilmişim. Uzun boylu, keskin kara gözlü bir genç kadın da kıs kıs gülüyordu. Yanıma yaklaştı, kulağıma usulcacık. "Bilmeyen bu kadının kocası evlenmiş, üstüne ortak getirmiş sanır. Baygınlık falan değil, vallahi şirretinden," dedi. Huriye Hanım yüzünden burnundan sular akarak gözlerini açmıştı. Midesinde barut patlamış gibi gürültüyle geğiriyor, başını iki yana sallayarak, "Adoslar, bana neler oldu? Bunca yıldan sonra başıma bu haller gelmeli miydi?" diye diye perde perde sesini yükseltiyordu. "Bülbülün çektiği dili belastır," derler. Yine bir münasebetsizlik ettim, hiç lüzumu yokken, "Biraz iyileştiniz inşallah," diye bir nezaket yapmak istedim. "Sen misin hatır soran? Huriye Hanım öyle bir parlayış parladı ki anlatamam. Aman neler söylemedi. Hem canına kastetmişim, hem de üstelik keyif soruyormuşum. Dünyada bundan büyük yüzsüzlük, arsızlık, terbiyesizlik olamazmış." Bir köşeye sinmiş, utancımdan gözlerimi kapatmıştım. Hocalar Huriye Hanım'ı bir türlü yatıştıramıyorlardı. Perde perde sesini yükseltiyor, öyle kelimeler söylüyordu ki merkez rüştiyesinde değil, en adi bir sokakta bile ağza alınamazdı. Ne mal olduğum zaten yüzümden belliymiş. Onun ekmeğini almak için nezarette kim bilir kaç kişiyle. Köşede gözlerim kararıyor, vücudum buz gibi donuyor, dişlerim birbirine çarpıyordu. En fenası öteki hoca hanımlar da hemen hemen ona hak veriyor gibi vaziyet alıyorlardı. Birdenbire ortadaki masaya bir yumruk indi, bardaklar, sürahiler şangır yangır öttü. Bunu yapan biraz evvel benimle beraber gülen keskin kara gözlü genç kadındı. O şimdi canavar gibi bir şey olmuştu. Yükseldikçe güzelleşen hırçın bir sesle haykırıyordu. "Müdüre hanım, bu nasıl müdürelik? Bu kadının bir muallimin namusuna dil uzatmasına nasıl müsaade ediyorsunuz? Neredeyiz? Bir kelime daha söylemesine müsaade ederseniz onu değil sizi mahkemelerde süründürürüm. Kendini nerede sanıyor bu kadın?" Kara gözlü muallime bu defa da ayağını yere vurarak öteki hocalara çattı. "Aferin size arkadaşlar. Çok beğendim doğrusu. Mektep içinde bir meslektaşın tahkir edilmesini böyle sırıta sırıta dinliyorsunuz ha?" Ortalık bir dakikada süt liman olmuştu. Huriye Hoca Hanım yalnız kalacağını anlayınca yine ayılıp bayılmaya, ağlamaya başladı. Ders vakti galiba gelmişti. Hocalar defterlerini, kitaplarını, dikiş sepetlerini alarak birer birer dağılmaya başladılar. "Müdür hanım, sizi odamda bekliyorum kızım," diye kapıdan çıktı. Biraz sonra odada beni müdafaa eden arkadaşla yalnız kalmıştım. Ona teşekkür etmeye lüzum görerek, "Vah vah, siz de benim için üzüldünüz," dedim. O, ehemmiyet yok demek ister gibi omuzlarını silkti ve güldü. "Mahsus yaptım. Böylesilerine ara sıra gözdağı verilmezse olmaz. İnsanın başına çıkmaya kalkarlar sonra. Ne yaparsınız? Dersten sonra görüşürüz, olmaz mı?" Müdürenin kapısına kadar gittiğim halde içeri girmeyi bir türlü canım istemedi. Tekrar bu bahsi tazelemek beni iğrendiriyordu. Kollarım düşmüş, çantam ağırlaşmıştı. Kimseye görünmeden mektepten çıktım, otele döndüm. Hacı Kalfa beni görür görmez meyus bir tavırla kollarını kaldırdı. "Vah hoca hanım vah, neler gelmiş senin başına," diye söylenmeye başladı. Vakayı benden daha iyi biliyordu. Bu kadarcık bir zaman içinde nasıl duyulmuştu. "Aman kızım, gözünü dört aç. İstanbul'a yazacağız diye sana bir oyun oynamasınlar. Nezarette tanıdığın varsa hemen mektup yazalım," dedi. Beni Nazır'ı tavsiye eden yaşlıca bir şairden başka kimseyi tanımadığımı söyledim. Hacı Kalfa onun adını işitir işitmez çocuk gibi sevindi. "Vay, o benim veli nimetimdir ayol," dedi. "Burada bir zamanlar idadiye müdürüydü. Melek gibi bir insandır. Yaz kızım, yaz ve beni seversen benden de selam yaz, de ki Hacı Kalfa kulun mübarek destlerinden buz ediyor." Zavallı Hacı Kalfa. İkide bir sakat ayağını süreye süreye yukarıya çıkıyor. "Müdiye-i Ümumi Bey Hakk'ın, hak onundur, korkmasın, marif müdürü sıkıştırsın," diyor. Yahut belediye mühendisi yarın İstanbul'a gidecek. Nezarete uğramayı vaat ettiği yolunda havalisler getiriyordu. Ne tuhaf memleket. Birkaç saat içinde rezaleti duymayan kalmamıştı. Otelin kahvesinde hep bundan bahsediliyormuş. Hacı Kalfa, "Bu ne iş?" dedim. "Burada herkes herkesi tanıyor." İhtiyar adam ensesini kaşıyarak, "Avuç içi kadar yer," dedi. "Nerede bulursan o taşına toprağına kurban olduğum İstanbul'u. Orada olsa kim kime dumduma. Buranın dedikodusu boldur. Bunu böylece bilmiş olasın. Benden sana nasihat. Kamil ol, uslu ol. Öyle çarşıda pazarda yüzü açık gezme. İmdi sana bir kısmet çıkar inşallah. Burada bir hoca hanım vardı. Arife hoca hanım. Ceza reisi kendisine nikah etti. Şimdi bir eli yağda, bir eli balda. Darısı senin başına. Aman güzel diye mi? Ne gezer? İffetli diye, ağırbaşlı diye. İmdi dünyada namustan kıymetli şey yoktur insan için." Gün geçtikçe Hacı Kalfa'nın bana emniyeti, teveccühü artıyordu. Her gün evinden ufak tefek eşya, dantel, bir bardak örtü, işlemeli bir yüz havlusu, resimli hazır yelpaze gibi şeyler getiriyor, odamı süslüyordu. Bazen biz konuşurken aşağıdan direk gibi bir ses, "Hacı Kalfa, ne cehenneme kayboldun yine?" diye haykırıyordu. Bu, Hacı Kalfa'nın efendisi, otelin sahibiydi. İhtiyar adam her defasında türkü söyler gibi makamla yavaş yavaş, "Elinin körü, elinin körü, Hacı Kalfalar kaldırsın seni," diye söyleniyor, sonra bağırıyordu. "Geldik, geldik, az işimiz var da." Otelde Hacı Kalfa ile beraber bir ahbabım daha olmuştu. 35-40 yaşlarında manastırlı bir kadıncağız. Onunla ahbaplığımızın nasıl başladığını anlatayım. Otele ilk geldiğim akşam odamda eşyamı yerleştiriyordum. Hafif bir kapı gıcırtısı işittim. Baktım, odaya sarı basma entarili, yeşil krep başörtülü bir kadın giriyor. Daha kapıdan girerken, "İyisiniz inşallah, safa geldiniz hanım kızım," diye hatır sordu. Düzgün zarif yüzü, kireçte delik deşik tıkanmış, harap bir duvarı hatıra getiriyor, rastlıklı kaşları, simsiyah dişleri, bu çehreye bir ölü kafası korkunçluğu veriyordu. Biraz şaşırarak, "Safa bulduk efendim," dedim. "Valide hanım nerede?" "Hangi valide hanım efendim?" "Hoca hanım, siz hoca hanımın kızı değil misiniz?" Kendimi tutamayarak gülmeye başladım. "Ben hoca hanımın kızı değil, kendisiyim efendim." Kadın yere çömelir gibi yaparak ellerini dizlerine vurdu. "Ay hoca hanım, siz misiniz? Hiç de böyle parmak gibi gencecik hoca hanım görmedim. Ben sizi yaşlı başlı hoca hanım sanıyordum." "Şimdi böylesi de oluyor efendim." "Olur ya, bu dünyada ne olmaz. Biz ta şu karşıki odacıkta oturuyoruz. Çocukları uyuttum. Safa geldin demeye geldim size. Allah eksik etmesin. Gündüzleri çoluk çocuk ailesi var. Haçan bu vakit olur çocuklar uyurlar. Bir kasvettir basar beni. Yalnızlık bir tek Allah'a mahsustur, öyle değil mi hemşireciğim? Efkarlan biri efkarlan. İç sigara, iç sigara. Sabahı ederim. Allah gönderdi sizi hemşireciğim. İki lakırdı eder açılırız." Kadıncağız bana evvela hanım kızım diye hitap ederken hoca olduğumu öğrenince bunu hemşireciğime çevirmişti. Odadaki iskemleyi göstererek, "Buyurun oturun," dedim ve kendim karyolanın kenarına oturarak ayaklarımı salladım. "Manastırlı hanım, ben iskemlede rahat edemem hemşireciğim," dedi ve tuhaf bir şekilde yere ayaklarımın dibine oturarak dizlerini büktü. Sonra entarisinin cebinden bir teneke tütün kutusu çıkararak kalın sigaralar sarmaya başladı. Bunlardan birini bana ikram etti. "Teşekkür ederim, ben içmem efendim," dedim. "Ben de çokluk içmezdim ya, Gam kasavet böyle yaptı dedi. Komşum akım adam akıllı dertliydi. Manastırda epeyce zengin bir adamın kızıymış. Haline göre bağları, bahçeleri, öküzleri, inekleri varmış. Babasının kapısında 3-5 fukara doyuyormuş. Manastırın belli başlı beylerinden birçoğu onu istemiş. Fakat cahillik bu ya, o illa kılıçlı zabite varacağım diye tutturmuş. Keşke anası ona 100 topa vurup o beylerden birine verseymiş. Lakin o biçare kadın da başına geleceğini bilsin. Tutmuş bir tanecik kızını belindeki kılıçtan başka malı mülkü olmayan bir mülazime vermiş. Hürriyete kadar şöyle böyle geçinmişler. Kocası 31 Mart'ta hareket ordusuyla İstanbul'dan dönen bir ahbaptan kocasının da bulunduğunu ve buraya yerlilerinden bir kadınla evlendiğini haber almış. Eh olur ya, şeriatımız dört kadına kadar izin veriyor. Zavallı komşum biraz ağlayıp sızladıktan sonra 3 çocuğunu almış ve buraya gelmiş. Gel gelelim, kocası bu işten hiç memnun olmamış. Ne vaktiyle yalvara yalvara aldığı karısı, ne ciğerpare evlatçıklarını gözü görüyor, onları ters yüzüne manastıra çevirmek için ısrar ediyormuş. Bunca senelik karınım, etme bana bu cefaları diye ayaklarına kapandığı, köpekler gibi yalvardığı halde bir türlü kendisini de burada alıkoymaya razı edemiyormuş. Bu uzun hikayeyi dinledikten sonra dayanamadım. Ah hanımcığım, siz de niçin sizi istemeyen bir insanın üstüne bu kadar düşüyorsunuz? O sizi tekmeliyorsa siz de onu tekmelersiniz, olur biter dedim. Manastırlı hanım cahilliğime acır gibi gülümseye gülümseye. Ah hemşireciğim, gözümü açtığım onu gördüm. Bunca yıl bir yastığa baş koyduk. Kocadan ayrılmak kolay mı dedi. Ve sesini titrete titrete, anadan geçilir, yardan geçilmez diye bir beyit okudu. Ben adeta hiddetle, insan kendini aldatan bir erkeği nasıl sever, ben bunu anlayamıyorum dedim. O siyah dişleriyle acı acı sırtarak, siz daha pek çocuksunuz hemşireciğim, bu acıları çekmemişsiniz, bilmiyorsunuz, Allah yine de bildirmesin dedi.